Ayrım 11.
Sayfa 95. Giddens, böyle resmettiği modern dünyada ikili ilişkilerde yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda Reich ve Marcus gibi cinsel radikallerin tezlerinde bir imkan potansiyelinin olduğu kanaatindedir. Zamanın insanı ve Giddens, yeni aşk modellerinin geliştirilmesi gerektiğine ve gay ilişkilerinin bunun elde edilebileceği bir bağlam sunduğuna yönelik bir farkındalık olduğunun farkındadır. Pekala, cinsel ilişkilerin ve diğer kişisel alanların bir, birlikte aşk modeline uydukları demokratik bir kişisel düzen için etik bir çerçeve tasarlanabilir. Eğer mücadeleler sonucunda kazanılmış olan bu cinsel özgürleşme ortamı, kişisel hayatın radikal demokratikleştirilmesi perspektifinden ele alınabilirse, cinsel demokrasiye, dahası arkadaşlık ilişkilerine, giderek ebeveynlerin çocuklar ve akrabalık ilişkilerine yayılan demokratik yaşama doğru bir adım daha atılmış, böylece kendisini ekonomik büyümeye ve teknik kontrole adamış olan modern uygarlığın duygusal doyum ve tinsel olgunluk alanındaki başarısızlığı giderilmiş olacaktır. Modern toplumun aşk ve cinsellik alanındaki görüntüsünün bu radikal demokratik değerlendirmesinin karşıtında ise tüm bu olup bitenden olumsuz sonuçlar çıkaran muhafazakarlar yer almaktadır. Her ne kadar kendisini muhafazakar olarak nitelemese de 1960 ve 1970'lerde eşi görülmemiş bir cinsel özgürleşmeden geçtik ve şimdi kendimizi istismarın, yıkılan evliliklerin ve utanç verici hastalıkların pençesindeki ailelerin kurbanları olarak görüyoruz diyen psikoterapist M.V. Miller de bunlardandır. Giddens'in aksine o artık geriye dönüş olasılığı hiç kalmasa ve zaten kendisi de geriye dönüşü istemese bile eskide ve romantik aşkta olumlu bir şeyler görür. Romantik aşk hem evlilik içinde hem de evlilik dışında kuşatma altında ama onun yerini alacak yeni bir idealde yaratabilmiş değiliz diyen Miller, bir ergenlik kültürü yaşayan Batı toplumunun mutlu birlikteliklerinin yerini ikili ilişkilerde terörizmle kendisini gösteren bir istismar ve iç savaş döneminin aldığı kanaatindedir. Giddens, yansıtmalı özdeşim düzeneğini romantik aşkta gözlerken Miller tam tersini düşünmektedir. Bizim çağımız maskeler, roller ve açıklık, iletişim, liberalizm görüntüsü altında saklanan manipülasyonlar çağı oldu. Freud'un korku yaratarak hüküm süren Prusyalı baba çağı ise bizim çağımızda suçluluk yaratan, boğucu bir sevgiyle hüküm süren Yahudi anne çağı olarak görülebilir. Cinsel özgürleşmeye karşı çıkmaz ama alkışlamaz da. Artan şiddette erkek geri çekilmesinin rolünü görür ama suçun tamamını yalnızca erkeklere yüklemez Miller. Yakınlık terörizminde ne konuşma sadece konuşmadır ne de cinsellik sadece cinsellik. Her iletişim yüzeyde görünenden farklı bir anlam taşır. Çünkü iki insan arasında yaşanan her şey denetimi kimin ele geçireceği savaşını geliştirmek için kullanılabilir. Yakınlık terörü taktikleri hem kurbanı yaralar hem de teröriste geri teper. Bu taktikler her ikisine de zarar verir. Bununla da kalmaz, Giddens'in tüm teorisinin oluşumunda temel olan ilişki kavramına, çiftler arasındaki yakınlık deneyimine paylaşma denmesine de şiddetle karşı çıkar. İlişki deyiminin insanları matematik değişkenler haline soktuğunu, paylaşmanın ise eşitliğin aksine bastırılmış kardeş rekabetini akla getirdiğini ileri sürer. Miller, nasıl olup da coşkulu bir aşkla başlayan evliliklerinin %60'ının boşanmayla bittiğini, oysa görücü usulüyle yapılan evliliklerde aynı çatı altında yaşamaya itilmiş çiftlerin nasıl olup da birbirlerini sevmeyi öğrenebildiklerini anlamayı kendisine dert edinir. Ona göre sorumlu, yakınlıkları değil, cinsiyetler savaşını destekleyen postmodern kültür ve bu kültürün ortaya çıkardığı duygusal kıtlık ortamında işleyen Darwinci kurallar gereği çiftler arasındaki iktidar ilişkileridir. Üstelik bu iktidar mücadelesi sevgi maskesi altında gizlenmekte, iktidar demokrasi dışı olarak görüldüğünden varlığı yadsınmaktadır. Bırakın demokrasiyi, tüm yaşama yaymayı, ona göre ilişkiler ne denli eşitlikçi ve demokratikse Darwinci ya da kardeş rekabeti yönleri de o kadar fazladır. Bu istismar kültürünü aşabilmek için çare, Eros'a karşı belli bir alçak gönüllülük ve saygı katmak için eski çağlardan Aidos, mahcubiyet kavramını ödünç almak, aşka bilinmeyene yaklaşır gibi ihtiyatla yaklaşmaktır. Çare, bu zafer düşkünü ergenlik kültürünün yerine insanın hatalarından ders almasını, ustalaşıp bilgileşmesini destekleyen, aşkı iki insanın bir fırsattan yaratabilecekleri şeyler toplamı olarak gören bir kültüre sahip olmaktır. Çare, iktidar ve sevgi tellerinin, yaşamın trajik ve komik yanlarının birbirine dolanmasının kaçınılmazlığını kabul eden, İronik bir tutum, romantik aşkın ironik bir çeşitlemesini geliştirebilmektir. Bir yanda Giddens, bir yanda Miller, farklılıkları ortak yanlarından çok daha fazla, birisi haklıysa diğeri yanılgı içinde. Ben hemen tarafımı söyleyeyim. İnsan ilişkilerinde ve bir insanın iç dünyasında gerçekte ne olup bittiğini görmesi, yansıtmalı özdeşimi çok yakından doğru biçimde tanımlaması anlamında bu tartışmada psikoterapist Miller'den yanayım. Giddens'in romantik ve birlikte aşk ayrımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü her ne kadar psikoloji teorilerine ve psikolojik bilgiye sıkça atıflar yapsa da Giddens aşk gibi bireysel psikolojik bir fenomeni sosyolojiden ve üstelik tarafgir bir sosyolojiden yakalamaya çalışmaktadır. Bireysel farklılıkları ihmal ettiğinden yansıtmalı özdeşim gibi psikolojik kavramlaştırmalar onun bakışında doğru ama uygunsuz biçimde durmaktadır. Örneğin yansıtmalı özdeşim nesne ilişkileri teorisyenlerince geliştirilmiş bir kavramdır. Artık Freud'un sandığı gibi ödipal çatışmalar ve nörotik sendromlar değil, anne-bebek ilişkisinden köken alan pre-ödipal çatışmalar ve kişilik bozuklukları daha yoğun olarak yaşandığından bu çatışmaları ve bozuklukları açıklayabilmek için son dönemde ortaya konmuştur. Yansıtmalı özdeşim kavramının kendi tarihi bile ikili ilişkilerden işlerin Giddens'in sandığı gibi pek yolunda gitmediğinin kanıtıdır. Yani yansıtmalı özdeşim geleneksel romantik aşktan ziyade modernliğin patolojik aşk ilişkilerinde ve aşk ideolojisinde yaygın bir görünüme sahiptir. Radikal demokratik ütopyanın ikili ilişkilere yaygınlaştığının, gay ilişkilerinin örnek potansiyeller taşıdığının Giddens dışında fark edeni olup olmadığı tartışmalıdır. Miller'den ise aşkın yepyeni bir bakışla sağlıklı temellere kavuşabileceğini sanması noktasında ayrılıyorum. Miller terapi odasında sergilediği beceri ve ustalığının kurbanı olmuştur. Bir terapist olarak ben de hayranlık uyandıran bir kavrayışı var ama bu kavrayışı geçerli olduğu yöreden çıkarıp topluma yaygınlaştırdığında geçerliliğini yitirmesine, güzel sözler olarak kalmasına neden olmuştur. Çünkü aşkın ideolojik boyutu hesaba katıldığında Miller'in bulabildiği sağlıklı örnekler çok azınlıkta kalmakta, ortalığı istismar kültürüne yataklık eden, patolojik aşk yaşantılarını kutsayan yapıtlar kasıp kavurmaktadır. Sanıyorum Miller'in toplumsal ile psikopatolojik olan arasındaki bağı yeterince yakalayamamasının en önemli etkeni psikopatolojiye uzak kalması, nispeten sağlıklı kişilerle çalışmasıdır. Tam tamına sosyolog Christopher Lesch'in narsizm çağı tanımına uygun düştüğünden endişelerim olmakla birlikte çağımızın kendisini oluşturan özgün yapıyı abartılı biçimde dışa vuran patolojik davranış biçimlerinin erken bebeklik döneminde pre-ödipal, premer nesne ilişkilerindeki yaşantılardan kaynaklandığını ve bu nedenle narsistik ve borderline karakterler gösterdiğini düşünüyorum. Kendi selflerinin stabilliğini sağlayamayan bu kişilerin patolojik davranış örüntüsü, aşk ideolojisinin de temel besinini sağlamaktadır. Aşık olmak, kendinden başka bir kişiyi tekrar tekrar idealleştirebilmeyi ve onu özgür bırakacak kadar değer vermeyi gerektirirken, narsisistler ve borderline'ler ikili ilişkilerdeki tüm enerjilerini kendi patolojik psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi için harcarlar. Aşk nesnelerini bilinç dışı yansıtmalı, özdeşim düzeniyle sürekli olarak kendi ihtiyaçlarına göre manipüle etmeye çalışırlar. İşin kötü yanı, aşk adına sağlıklı insanlar değil de hep bunlar kendilerini ortaya attıklarından onların yaşantıları aşk sanılır ve alkışlanır. Ben uzunca bir zamandan beri bunları düşünüyorum. Aşk gibi duygunun nasıl olup da bireyin psikolojisinde hastalık, ikili ilişkilerde terör haline dönüşebildiğini, aşk teröristlerinin, ideolojisinin bulaşıcı karakterinden de yararlanarak ortalığı kasıp kavurduğu bir zamanda sağlıklı aşkın nasıl olup da ikili ilişkilerin merkezine gelebileceğini. Aşk bir üst yaşantı mı yoksa patoloji mi? M. Haluk Özbay. Doğada nedenini bilmediğimiz birçok olay vardır. Nedenlerini bilmediğimiz bu olayları kimi zaman anlayamayız da. Örneğin sonsuzluk var olduğunu bildiğimiz bir olgudur. Ancak insan beyninin işlevleri bu olguyu anlayabilmek için son derece yetersizdir. Aşk da temelde önemli bir bölümü ile var olduğu bilinen, ancak anlaşılması şimdiki bilgilerimizle mümkün olmayan bir doğa olayıdır. Aşk hemen her zaman her şeyi araştırmayı kendine görev edinmiş bilim adamlarının ilgisini çekmiştir. Bu tip araştırmaların sonuçları belki bir gün günlük yaşamın birer parçası olacaktır. Yani insanoğlunun bilimsel merakı gelecekte kadın erkek ilişkisinin biyolojisini ve genetiğini aydınlatacak ve aşkı bugünkü gibi gizemli bir doğa olayı olmaktan çıkaracaktır. Bu noktada bizler gibi psikoloji, psikopatoloji ve psikoterapi uygulayıcılarının gözlemlerini ve deneyimlerini kuramcıların hizmetine sunmaları gerekmektedir. Bu sunumda ben de 25 yıllık bir psikoterapi neferi olarak cepheden bazı izlenimlerimi bilgimle birleştirerek aktarmayı amaçladım. Aşk. Aşk, duyguların, biyolojinin, genetiğin, psikolojinin, kültürün, çevrenin ve kainatın bir ahenk içinde çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Yani aşk bir duygu değil, bir durumdur. Aşk, doğadaki düzenin önemli bir parçasıdır. Bir başka deyişle, kadın ve erkek arasında gelişen bu olay, doğaya ve doğanın düzenine bir biçimde yansımaktadır. Bu yönüyle aşk, yalnızca kadın ve erkek arasında başlayıp biten bir olay değildir. Örneğin, aşık olan bir bireyin kendisine ve bulunduğu ortama katkısını anlatmaya bilmem gerek var mıdır? Doğanın bu inanılmaz düzenlemesinde insanın bilgisi ve teknolojik gelişimin önemli bir payı bulunmaktadır. Bugünkü bilgilerimiz bizi ancak anne ile çocuk ilişkisine götürebilmektedir. Çocuk dediğimiz varlık anne kucağına doğar. Annenin kucağı sıcaktır, şefkatlidir, koruyucu ve doyurucudur. Birçok araştırmacıya göre anne teni kokuludur ve çocuk tarafından tanınır. Annenin kalp atışları çocuğu yatıştırır. Anne, yani bakıcı, çocuğa tüm bu sayılanları verirken tüm bedenini kullanır. Elini, kollarını, bacaklarını, karnını, göğsünü, memelerini, dudaklarını, saçını ve hatta bazen dişlerini. Anne çocuğuna tüm bedeniyle dokunur ve annenin bu dokunuşları çocukta rahatlama ve hoş duygular uyandırır. Şimdiye kadar aktarılan bu görüşler üzerinde biyoloji ve psikoloji kuramcıları hemfikirdirler. Bu noktada psikanalistlerin bazen söyleyip bazen söylemekten korktukları çocuk cinselliğinden söz etmek yerinde olacaktır. Sigmund Freud'un korka korka 3-4 yaşlarına indirebildiği, sonradan da belli oranlarda vazgeçtiği cinsellik acaba doğumdan ne kadar sonra başlamaktadır? Otto Kernberg'in iddiasına göre doğumdan 5 ay sonra cinsellik, 16 ay sonra da mastürbasyon başlamaktadır. Yaşamdaki gözlemlerimizde Kernberg'i doğrular niteliktedir. Ancak anne, özellikle yaşamın ilk dönemlerinde çocuğuna bakım verirken onun cinselliğini yok sayar. Sonuç olarak burada 3 farklı durum söz konusudur. Annenin beden bedene hizmeti, çocuğun cinselliği ve annenin çocuğun cinselliğini reddedişi. Görüldüğü gibi birinci ve ikinci durum kendi aralarında bir bütün oluştururken, üçüncü durum tek yanlı bir reddedişi temsil etmektedir. Reddedilen cinsellik çocuğa ve onun cinsel yapısına bir biçimde yansımaktadır. Çocuk gerçekte var olan, ancak annesi tarafından yok sayılan bu yanının olumsuz ve olmaması gereken bir şey olduğu izlenimini edinir. İşte bundan sonra cinselliğin bütünlüğü parçalanır ve cinselliğin istenilmeyen ve aslında biyolojik ve genetik yanı olan haz bölümü artık bütünün içinden çıkarılır. Çocukta ortaya çıkan bu parçalanma, kaçınılmaz olarak erişkin yaşamında istenilen, makbul olan, ulvi aşk ile istenilmeyen ve reddedilmesi gereken bedensel haz olarak iki parçaya bölünür. Bedensel haz, erişkinler üstünü örtüyorlar diye ortadan kaybolmaz ve her an kendini hissettirir. Erişkin bu aşamada temiz kalabilmek için çok uğraşır, ancak kendi biyolojik yapısını aşamaz ve suçluluk yaşamaya başlar. Çok yüce bir alana olmaması ve reddedilmesi gereken bir şey, yani haz bulaşmıştır. Kadın ile erkek arasındaki yoğunlaşma arttıkça işlenen suçun şiddeti de artar. Yani bu parçalanmayı yaşayan erişkin cezasını kendi kendine vermelidir. Aksi takdirde suç ortada kalır ve ilişkiyi kirletir. Böylelikle aşk çile çekmeye ve cezaya dönüşür. Sonuçta erişkin doğanın kendisine neden verdiğini bilemediği cinselliğini yaşamak için ceza çekmeye başlamıştır. Annenin çocuğuna bakım verme aşamasındaki bilgisi şimdilik çocuğuna başka bir yaklaşımda bulunmasını engellemektedir. Toplumsal kurallar ve bilgi uygulamayı bu biçimde yönlendirmektedir. Kadın ve erkek doğanın kendisine verdiği enerjiyi kullanarak bu olumsuz durumu iki yolla aşmaktadır. Birincisi kendi kendine sanatçıların gösterdiği yolda, ikincisi danışma hizmetleri alarak tedavi edilme yoluyla. Bedeni ve duyguları bir biçimde birleşmiş kadın ve erkek karşılaştıklarında içlerindeki çekim harekete geçer ki bunun ne zaman olacağını tahmin etmek imkansızdır ve aşk başlar. Kadında ve erkekte var olan her şey hareketlenmiştir ve doğanın inanılması en zor bütünleşmesi gerçekleşir. Bu bütünleşme anında yaşamın diğer alanları adeta yok olur. Orgazm bu bütünleşmenin biyolojik, psikolojik en üst noktasıdır. Sonuç olarak aşk bize göre bu bütüne ulaşmış kadınla erkeğin karşılaşması durumudur. Bir hastalık olarak aşk, karşılıksız aşk sendromu, Erol Göka. Yaşadığı acıdan ve utançtan kurtulmak için yalvaran gözlerle bakıyordu. Nasıl dayanılmaz bir durumda olduğu her halinden belliydi. Ankara'ya göç edeli 5 yıl kadar olmuştu. Geldikleri İç Anadolu köyünde yaşarken belli belirsiz olan kocasının işe yaramazlığı, sümsüklük düzeyindeki sıkılganlığı, Ankara'ya geldiklerinde iyice ne gün ışığına çıkmış, kocasına iş bulmakta dahil olmak üzere tüm görevler onun sırtına yüklenmişti. Bir süre iki küçük çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında idare etmişler ama sonra kadının girişkenliği, sorup soruşturmaları ve dişleri tırnaklarıyla çabalamalarıyla bir gecekondu inşa etmeyi başarmışlardı. Ne olduysa o musibet gün oldu. Belediye zabıtası yanlarına güvenlik güçlerini de alarak yuvalarını yerle bir etmeye gelmişti. Gururluydu, içi yanıyordu ama gerekirse evlerini yeniden yapacak kadar kendisini güçlü hissediyor, diğerleri gibi ortalığı velveleye vermiyordu. Kocası işteydi, iki çocuğunu yanına almış bir köşecikçe yıkımı izliyordu. Hallerine acıyan bir polis memuru yanlarına gelmiş, nereli olduklarını, ne yapacaklarını sorarak acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyordu. O gün onların evlerine sıra gelmedi, mahallenin direnci ise İşe yaramış, yıkım yarım kalmıştı. Derdini paylaşan polis memuru oradan ayrılırken bir sıkıntısı olduğunda karakoldan kendisini arayabileceklerini söylemişti. Ertesi gün belki yıkıma engel olunabileceği gerekçesiyle memuru karakolda ziyarete gitti. Tekrar konuştular. Konuşmakla kalmayıp bakıştılar, anlaştılar. Memurun da iki çocuğu vardı. İlk zamanlar gözleri aşklarından başka bir şeyi görmezken bir süre sonra buluşmalar konusunda ailesinin durumunu gerekçe gösterip polis memuru ayak diremeye başladı. Memur giderek isteksizleşti, aralarındaki ilişkinin geçici bir heves olduğunu, ilişkinin de aile sorumluluklarına dönmeleri gerektiğini söyleyerek kendi kabuğuna çekildi. O da böyle yapmaları gerektiğini biliyordu ama yine de her gün karakolun önüne gitmekten, yemek ve iş çıkışlarında memurlar bir kez olsun konuşmaya çalışmaktan kendisini alıkoyamıyordu. Çabasında hep başarısız oluyor ama adeta battıkça aşkına daha çok saplanıyordu. Gözü ne kocasını, ne çocuklarını, ne de ayaklar altına aldığı gururunu görüyordu. Yaşamak anlamını yitirmiş, eza cefa halini almaya başlamıştı. Artık dayanacak hali kalmamıştı. Muayenehanenin telefon numarasını günlerce düşündükten, birçok tereddüt yaşadıktan sonra rehberden bulmuş, utanarak ve sesinin bile tanınabileceğinden korkarak temkinli bir şekilde almıştı. Hala şüphe ve utanç içerisindeydi. Hiçbir not tutmamamı, kimliğiyle ilgili isminden başka bir şey bilmememi istedi. Onun gibi 50 yaşında önemli bir iş kadınının ancak kızının yaşayabileceği böyle bir duruma nasıl oldu da düştüğünü anlayamıyordu. Evet, onun da kafası karışıktı ama buraya aslında kendisi için gelmemişti. 3 ay önce kocası kalp krizi geçirmişti. Çok şükür önemli bir şey olmadan atlatmışlardı bu sorunu. Fakat birlikte yürüttükleri iş yerinde tüm sorumluluklar kendi üzerine kalmıştı. Kolay iş değildi. Milyarlarca liralık işlere imza atmak durumundaydı. Neyse ki eşinin üst düzey bürokrat bir arkadaşı imdadına yetişmişti. İşlerin çekip çevrilmesinde ona yardımcı oluyordu. Çok zeki bir adamdı. Dünyayı da çok önemsemiyordu. Yıllar önce karısından boşanmıştı. Tek başına ve kendince yaşıyor, çevresinde çapkınlığıyla tanınıyordu. Büroda işleri ara verdikleri bir sırada bir gün, Kazanova işinden başka hayatta hiçbir erkek tanımamış olan arkadaşının karısına da kancayı takmakta gecikmemişti. Yok, kancayı takmadığını, kancanın kendi kalbine saplandığını söylüyordu. Hayatın o güne kadar anlamsız olduğunu anlamış, tüm enerjisini ne pahasına olursa olsun arkadaşının karısının kalbini kazanmaya adamıştı. Hiç uyuyamadığını, yemek yemediğini, kendisini içkiye verdiğini söylüyordu. Kötü durumu her halinden belli oluyordu. Kocasından sonra bir de bu dostlarının sağlığına bir şey olmasından endişeliydi. Onun için bir şey yapmak istiyor ama ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Doğrusu başından atmaya da pek niyeti yoktu. Tüm bu olup bitenden içten içe zevk aldığını söyleyemezdi. Zaten her şeyi allak bullak eden de yaşadığı bu karışık duygulardı. Henüz onun elini bile tutmadığı, tek kelime olumlu bir ses söylemediği halde kendisini kocasına ihanet etmiş sayıyordu. O tanınmış bir kadındı. Ne ihaneti, ne karışık duygular yaşadığı bu adama bir şey olmasını içine sindirebiliyordu. Bir süre sonra, orta yaşın sonlarında görmüş geçirmiş olduğu izlenimi her halinden belli olan kibar, etkileyici bir bey randevusuna geldi. Önceki kadının öyküsünden hiç söz etmedi. Açıkça bu yaştan sonra yaşamında ilk kez aşk hastalığına yakalandığını söyleyerek söze başladı. Kendisine ne olduğunu anlayamıyordu. Eğer aşktan söz etmese hiç tartışmasız depresyon tanısı alırdı. Ona depresyon denilmesini engelleyen tek durum, o beni kabul eder, aşkıma karşılık verirse tüm bu halim gider, dünyanın en mutlu insanı ben olurum sözleriydi. Bunca yılın Kazanova'sı her türlü gönül işinde usta olmasına rağmen kadın erkek ilişkilerinde bir genç kızdan bile daha acemi olan bir kadının kalbini nasıl kazanamazdı? Bu kadının arkadaşının eşi olmasının yarattığı suçlulukta her şeye tuz biber ekiyordu. Bu adam o adamdı ama böyle bir yüzleştirmeye girişemedim. Zaten böyle bir girişimin nasıl bir fayda sağlayacağını da çözemedim. Birkaç oturum aşk yaşantısında neler olduğunu konuşmadan dinledim. Sonra bir gün Kazanova telefonla kendisini iyi hissettiğini, olumsuz bir gelişme olursa yeniden başvuracağını kibar bir dille anlatarak görüşmeyi iptal etti. Ve ardından nedense beklediğim bir gelişme oldu. Neredeyse Kazanova'nın aşk hastalığı belirtilerinin tıpatıp aynısı ve hatta biraz da disosiyatif görünümlerle zenginleşmiş bir halde bu kez onuruna fazlasıyla düşkün hanım da baş göstermişti.